Beyaz Yaka'nın anlam arayışına hoş geldiniz. Ben her zamankinden Tolga. Bu sefer en az benim kadar beyaz yakalı olan Özlem'le beraber sadece insanı konuşmayacağız. İnsanla beraber iş hayatını, aslında bu vesileyle hayatın ta kendisini konuşacağız. Asıl amacımız kendimiz gibi kalırken çalışabilmek, başarılı olurken aynı zamanda kendimizi yaşayabilmek olacak. Evet, şimdi başlıyoruz.
Herkese merhaba. Bugünkü konumuz sunum. Neden bu şekilde dersek, Tolga'ya da şu an itibariyle izah etmiş olayım. Son 48 saattir aynı toplantı odası içerisinde çeşitli sunumlara maruz kaldığım için tam da zehirlenmek üzereyken bu bölümü çekelim dedik. Tolga da sağ olsun kabul etti.
Yok, güzel konu gerçekten ya.
Evet abi, çünkü ya gerçekten şöyle bir şey oluyor. Biz kafamızda böyle bir konu belirliyoruz. Diyoruz ki işte haftaya şunu çekelim. Sonra benim iş hayatımda mutlaka o akışı değiştirecek bir konu patlaması oluyor. O yüzden iki gün bayağı bir gözlem yapma şansım oldu Tolga. Örneklerini veririm birazdan.
Öyle bir söyledin ki ben de teknemde bütün haftayı hani rahat geçirirken.
Röpte şambarıyla.
Seni görevlendirip hadi iş hayatıyla ilgili bir şeyler yaşa, gel Özlem falan diyormuşum.
Hadi çekirge falan deyip böyle.
Yok, senin hikayelerin çok güzel.
Getirdim, güzel örnekler getirdim.
Vallahi sunum zaten öyle bir şey ki hani üç anıdan ikisi herhalde sunumdur.
Evet.
Özellikle beyaz yakalıların olduğu şirketlerin beyaz yakalı kısımlarında. Hani şöyle bir şey yoktur. İşte metal atölye ustalarını toplayın sunum yapacağız. Belki senede bir kere olur. Ondan sonra ama yönetim kadroları hangi kademede olursa olsun gömlekler giyiliyorsa bir şekilde bir sunuma maruz kalıyorlar.
Aynen.
Bugün biraz farklı yapalım başlangıcı bence. Şimdi burada birazcık aslında sunum kavramının insan için ne ifade ettiğini konuşalım.
Peki.
Yani aslında bizim hayatımızın tamamı bir şov. Baktığında hepimiz için öyle. Çünkü biz kendi çocuğumuzun, kendi ailemizin, arkadaşımızın, toplumumuzun, çevremizin, komşularımızın gözünde yarattığımız imajla var ediyoruz kendimizi. Şimdi senin bir seninle ilgili düşüncen var, bir başkalarının seninle ilgili düşüncesi var. Sağlıklı bir yaşam şeklinde kendinle ilgili düşünceni senin hakkında düşünülenin önüne koyabilirsen otomatik olarak kendini yönetebilerek yaşıyorsun aslında. Hep konuştuğumuz şeyler bunlar.
Aynen.
Fakat burada aslında senin kendinle ilgili düşünceyi manipüle etmenin ve yönlendirmenin yolu sunum. Mesela sunum, güzel yapılmış bir zeytinyağlı dolmanın bir anneanne tarafından masaya konulmasından
abi,
tut.
Bak sunum deyince aklıma iki şey geliyor. Tamam mı? Bir tanesi böyle sunumun boku çıktı ya restoranlarda.
Evet.
Hani böyle dumanlar arasından bir şey yeriyor, bir şey kırılıyor, alevler
arada
yanıyor.
Arada yanan da oluyor.
Evet abi, hani canım mı tehlikede, yemek mi yiyeceğim? Yani hani ikisini bir insan vücudunda çelişen bir şey yani, tehlike anında karnın acıkmaz. Yani ben yanacağım diye karnım doyuyor falan, yani böyle garip bir şey. Bir de bu şey var, yeni evlilerin sunumları var mesela, böyle yeni gelin sunumu diye bir şey var. Aklıma gelen o yani.
Onu biliyorum, evet, o tamamen hani yılın gelini benim. Sadece yeni değilim, yılın geliniyim.
Aynen. Tabii. Yani.
Şimdi sunum aslında bu verdiğin örneklerdeki gibi bizim bilmeden önem verdiğimiz ve bizden de beklenen bir şey. Şirkette yaptığın sunum aslında hayattaki sunumun bir benzeri. Çünkü ürünün ya da hizmetin kalitesini belli bir çizginin üstüne çıkaramazsın. Teknik sınırlar var. Yani benim sana sunabileceğim en iyi yemeğin, bir şirkette sana sunabileceğim en iyi hizmetin, olabileceğim en iyi kardeşlik rolünün, en iyi evlatlık rolünün bile bir sınırı var. Dolayısıyla artık konu ne sunduğumla değil, nasıl sunduğumla ilgili oluyor. Dolayısıyla da özellikle konuların flu olduğu ve ileriye dönük vizyonun anlatıldığı, hedefin anlatıldığı, biz var ya ne yapacağız biliyor musunuz? Çünkü sunumlar hep öyledir. Yani şöyle bir sunum yoktur. Bak 30 yıl önce ne iyiydik falan. Kapat çabuk ekranı falan. Bu olmadığına göre sen ne yapıyorsun? Aslında hizmetinin veya ürününün geleceğini anlatıyorsun ki aradaki o hayal kısmını sunumunun kalitesiyle doldur.
Evet, bak şimdi ben sana dünkü mesela sunumdan bir tane hemen yani sana değil de herkese bir tüyo ile başlayayım. Sunumun içeriğinden daha çok sunumun yapılışı ön plana çıkıyor.
Aynen.
Çünkü böyle 48 saatlik 2 gün süren yemek, akşam yemeği bilmem ne dahil bir sürecin sonunda sen oradaki işte bilmem ne EBITDA hedefini ne kadarını tutturduğundan ziyade o kişinin o perspektifi nasıl sana aktardığıyla ilgileniyorsun. Aklında bu kalıyor.
Evet.
O yüzden hani İçerik çok önemli ama gerçekten sen o sunumla neyi vermek istiyorsun? Mesela bir başarı duygusu mu vermek istiyorsun? Bir karar mı aldırmak istiyorsun? Bir hedef mi koydurmak istiyorsun? Ya oynaman gereken yer o taraf bence.
O taraf, ama kullanman gereken dil de izleyiciyle ilgili. Zaten sunumlarda, şirketlerde en çok yapılan hatalardan biri bu harika bir sunum lafıdır. Çünkü harika sunumu kime sunduğun onu harika yapar. Karşındaki kişinin sendeki o bilgiyi ya da anlattığın hedefi alması için bir bağ kurabilmesi lazım.
Evet.
Yani sen şu gün atıyorum Norveç'te yaşayan ve hayatı boyunca deniz tatili yapmamış birine gidip plajdan fotoğraflar göstererek sunum yapamazsın. Çünkü ya. Adamda bunun duygusal karşılığı yok.
Bak çok güzel bir şey söyledin. Dün bizim genel müdürün bir sunuma şöyle bir eleştirisi oldu ve çok doğruydu. Şimdi finans departmanı sunum yapıyor, tamam mı? Sürekli rakamlar veriyor. Fakat biz 45 kişiyiz, işte içinde rakamla ilgili olan departmanlar da var, ilgisiz olan departmanlar da var. Ama bu bir yönetim toplantısı. Herkes şirketin nerede ne yapmakta olduğunu anlamaya çalışıyor. Dedi ki eleştiri olarak, ya dedi şunları kıyaslayarak versenize. İşte bunu dedi, hani atıyorum örnek veriyorum, başka şeylerin büyüklüğüne göre ölçün. Mesela işte atıyorum bir kasa elma satmıştık. Şimdi işte 3 kasa elma satacağız gibi. Çünkü hani bir sürü milyon eurolu rakamlar kimsenin aklında kalmaz gibi. Aslında çok doğru. Mesela ne olabilir biliyor musun? Ters köşe sunumları ben çok seviyorum. Finans departmanı aşırı rakam koymak yerine sadece görsel şekillerle mesela sunumunu anlatsa. İnanılmaz akılda kalıyor böyle şeyler. Mesela ben bir kere satın almadayken şöyle bir sunum yapmıştım. Çok aldım şu anda mikrofonu senden ama.
Keyifli bak.
Normalde biliyorsun satın alma ezik bir departmandır. Yani neden ezik bir departmandır? Çünkü gelir getiren bir departman değildir. Para harcayan bir departmandır. Aslında satın alma da satış kadar kazandırır ama harcayarak kazandırdığı için bunu kimse iplemez.
Doğru.
Bir gün ben kalktım Tolga, satın alma departmanı adına. Dedim ki biz bu sene şu kadar ürün sattık dedim. Bir anda yönetim masasında ne sattınız abi, bir dakika ya siz satın alma değil misiniz falan, kafalar karıştı falan.
Sana ne bizim sattığımızdan diye
abi,
kavga
çıkıyor. Çünkü çıkıyordu. Yaptığımız tasarrufun satıştaki marjlar üzerinden getirisini anlattım ben. Dolayısıyla aslında bu bir devrim oldu. Satın almanın da gelir aslında getirici departmanlar kadar önemli bir departman olduğunu vurgulamak içindi. Ve çok ters köşe bir sunumdu.
Aslında ters köşe değil. Bak burada prensip prensip gidelim o zaman.
Tamam.
Hani faydalı olması adına podcast'in. Birinci prensip benim dediğim neydi? Duygudaşlık kurmak. Yani karşındakine bunu anlayacağı dilden anlatabilmek. İkinci olarak senin dediğin. Yaptığın veri, yani anlattığın şey, o kişinin hayatında yoksa başka işlerle bunu bağlayıp bunun faydasını ortaya koyabilir.
Evet.
Yani biz bunu yaptık, bu yaptığım şey seni hiç ilgilendirmiyor olabilir ama bak bunu yaptım diye ne oldu?
Evet.
Aynen. Ve bu olan şey aslında senin hayatınla ilgili. Nereye geldik gene? Seyircini bil.
Evet.
Seninle ilgili olup olmadığını benim daha o odaya girmeden bilmem lazım o sunumu hazırlamadan önce.
Kesinlikle, bravo. Yani sana ben ne anlatıyorum?
Tabii. Yani bunu bilmediğin ve bunu anlatamadığın bir durumda sen sadece veri paylaşmış oluyorsun.
Evet.
İşte bir sunumu bir insanın internetten okuduğu bilgiden ayıran şey budur.
Evet.
Ve orada baktığında o kişi demek benim hayatımda bu değişiyor demediyse senin dediğin hiçbir şey hatırlamayacaktır. Bunu en komiği şeyde var. Metrolarda görüyorum ben metroya bindiğim zaman. İşte son yıl 24.215 kilometre metro yaptık falan. Rakamı uyduruyor,
evet.
Tamam mı? Sanki kadın evde metro yapıyor, tamam mı? Şimdi ona bakan teyzem bir şey anlamıyor. Ama şunu dediğin zaman 5 yeni istasyon açtık.
Evet.
Şuraya metro götürdük.
Evet. İşte Dudullu bilmem ne arası 10 dakika.
Aynen. Heh, bak o çok süper. Atıyorum ya da işte sen artık aktarma yapmayacaksın falan. Neyse.
Aynen.
Bunu dediğin zaman aslında sen orada bir sunum yapıyorsun. Bak hiçbir şahıs yok. PowerPoint yok. Hiçbir şey yok. Bildiğin düz bir tane ekranda görüntü dönüyor, tamam
evet.
mı? Şimdi bunun dışında mesela bunu çok iyi yapan biri Ada Vapuru'nda bir adam vardı. Salatalık soyucu satan.
Of, 2 tane
o adam
aldım.
Biliyor musun?
Biliyorum. Salatalık soyucusunu aldım 2 tane.
Ki adamın ürünü de iyi yani. O da
evet,
ayrı konu. Kullanıyorum ben hala.
Aynen.
Tesadüfe bak. Mesela o adamın hani abilerim ve ablalarım diye başlayan arkasından seni senden iyi tanıdığını ifade eden hareketi var ya. İşte
evet.
Bu da 3. noktamız. Seni senden iyi tanıdığını hissetmediğin hiçbir kişinin derdine çare olacağına inanmazsın. Niye bugün doktora gidiyorsun? Diyorsun ki ben 10 gündür hastayım. Herif 10 sene okumuş.
Evet.
Şimdi bunu dediğin
ve
zaman...
Ve 1000 tane hasta görmüş.
Ve 1000 tane hasta görmüş. Niye profesöre 2 katı para veriyorsun? Profesörün doktorluğunu sorgulamıyorsun ama mesaisini sorguluyorsun. Bu kadar hasta görmüş ve bu kadar yıldır bu işi yapıyor dediğin
evet.
için oradasın.
Evet.
Hocaların aynen. hocası. Şimdi... Senin derdini anladığını ifade eden bir kişi otomatik olarak senin kulağını satın alır.
Kesinlikle.
Ve senin sunumunda şuna takılacağına, background'da logomuz tam gözüküyor mu? Ya da işte sunum için doğru giyinmiş miyim gibi şeylerdense senin acaba ben bunu dinleyen kişinin derdini onun kadar anladığımı ifade edecek kadar bilgin var mı demen gerekiyor. Bu da neyi gerektiriyor? Senin sunumunu hazırlarken sunacağın kişilerle temas etmeni gerektiriyor.
Evet.
Şunu düşünsene, bir sunum yapılacak ve senin fikrin alınmış sana sunulan şey konusunda.
Hı hı.
Bu ne kadar kıymetli biliyor musun? Çünkü o kişi senin fikrini ve düşüncelerini senin adına başkalarına anlatan bir elçi rolüne soyunmuş.
Aynen.
Sen o kişiyi desteklemez misin?
Desteklersin tabii ki.
Ama o kişi sana hiç sormadan senin işinle ilgili aldığım işte datalara göre deyip ahkam kesse ne yaparsın?
Kesinlikle. Bak bu çok yapılan bir hatadır. Şimdi aslında birkaç biraz böyle teknik şeyler söyleyeceğim. Şimdi birincisi senin dediğin şey, toplu bir sunum yapıldığında diyelim ki büyük bir toplantı bu ve herkes birbirinin arkasından sunum yapıyor. Benim şöyle bir tavsiyem var. Sizinle benzer şeyleri sunabilecek olan kişilerin sunumlarını lütfen inceleyin. Çünkü ben mesela bunu yaptım ve faydasını gördüm. Bakıyorum evet bunu bu bir departman sunmuş, bunu bu departman sunmuş diyorum ve sunumumdan çıkartıyorum. Çünkü daha önce bizde sunulmadan önce bir yere yükleniyor. Herkes birbirinin sunumunu görebiliyor. Önemli değil. Gidip paydaşından isteyebilirsin bunu. Benimle paylaşır mısın diye iş arkadaşından. Bu çok önemli. Yani birbirinin üzerine bindirmemek bilgileri. Çünkü evet, sıkıcılık ve tekrara giriyorsun. İkinci konu biraz daha teknik bir konu. Çok klişedir. Slide'ı böyle hayvan gibi yazıyla doldururlar. Hmm. Bütün bilgiyi ben buraya koydum abi. Hiç olmazsa oradan okuyun diye.
O da bak beşinci nokta olsun. Hakikaten
evet,
doğru.
Böyle. Hani ayı gibi yazı vardır. Hani okunmaz zaten o.
Sen niye varsın o zaman?
Aynen öyle abi. Ben prompterden okuyacaksam çık aradan yani. Dikkatimi dağıtma en azından orada. Üçüncü konu da abi. Süre atıyorum 20 dakikadır. Bizde şu vardır, 20 dakika için 20 dakikalık sunum hazırlanmaz da 40 dakikalık sunum 20 dakikaya tıkılmaya çalışılır. O da neye getiriyor böyle diye bir hızlı hızlı konuşuyor diye bir nefes nefese kalan arkadaşlar oldu dünya. Ölecek falan zannettik yani. Ben arada iki kişiye su götürdüm yani. Boğuluyorlar zannettim.
Heyecan yapmışlar.
Kesinlikle yani.
Orada ama şu var bak, senin işin sunum yapmak değil, senin işin sunmak. Neyi sunmak? Sunmak istediğin şeyi sunmak.
Evet.
İçinde barındırdıklarını da sahiplerinden alırsan dediğimiz gibi aslında iyi bir sunumun %50'si bitmiş oluyor.
Aynen.
Bir de en kötü şeydir Özlem ya. O çok beni geçmişte başıma gelmişti. Şimdi verileri şeyden aldık tamam mı? Muhasebeden ve finans departmanından aldık. Çok üst düzey bir sunum ama yani bayağı yabancılar da var ki o en tehlikelisidir. Yani seni tanımayan birileri var. Şirketin imajı söz konusu adamları anlatırken. Meğerse o veri güncel değilmiş.
Oba en güzeli.
Ve sen oradaki o veriyi üreten departmana sormamışsın bile ki bunu yapan benim bu arada.
Harika.
Ondan sonra sen orada işte çıkıyorsun işte mesela 12 milyon bir şey diyorsun bir rakama ya da %40 diyorsun bir şey. Yandan be o %35 olacaktı. Tolga Bey falan. O aslında 15'ti. Kadının gözünde şeyi görüyorum. Allah senin bin belanı versin diyor.
Bana tamam sormazsan böyle madar olursun.
Aynen. Işte ve orada muhasebeci şey diyor ben ne bileyim ya bana veriler falan hani ama şimdi o an bir şey de diyemiyorsun. Ama karşıda izleyen şunu diyor bunların birbirinden haberi yok daha diyor.
Evet, evet.
Dolayısıyla veri kontrolünü yaparken verinin merkezinden değil veriyi üretenin önüne veri merkezinden geleni koyman gerekiyor.
Aynen, teyit etmesi için.
Teyit etmesi için. Bunu yapmadığın zaman çok sıkıntı ve orada şöyle senin dediğin gerçeğe de biraz vurgu yapmak istiyorum. Benim zaten bir derdim yoksa anlatmak istediğim, bir kelamım yoksa sunumun kendisi dediğin gibi yazılardan oluşur. Ve ben evet, sunum görevi bana verildiği için yapıyorumdur.
Aynen.
Yönetici olan arkadaşlara söylüyorum. Benden daha tecrübeli ya da tecrübesiz fark etmez. Hangi sektör olursa olsun. Sunmaya hevesi olmayan adama sunum yaptırmayın.
Bravo. En güzeli.
Bu çünkü büyük bir eziyettir. Ve insanlar sunumu yapmadan da çok başarılı olabilir. Bazı insanlar işlerini çıktılarını sunum olarak sunarlar. İlk başta insan tabiatını anlatırken söylediğimiz gibi.
Evet.
Bazı insanlar da bunu anlatırken devleşirler.
Aynen.
Sen anlatırken devleşmiyorsan anlatırken cüceleşirsin. Aynı boyutta kalamazsın.
Aynen öyle. Ya bir de şey gibi oluyor bak. Bu sunum hikayesi de biraz okuldaki derslere benzetiyorum ben. Mesela böyle çocukların hepsine beden eğitimi, müzik ve resim aldırıyoruz ya şimdi. Hmm. Hani müfredatta. Abi herifin müzik kulağı yok. İşte bir enstrüman çalmaya zorluyorsun gibi.
Evet.
Ama halbuki görsel sanatları iyi. Ya da ne bileyim futbolu çok iyi oynuyor yani o sporda. Ya da belki kitap okumak istiyor sadece. Hiçbirisiyle uğraşmak istemiyor tamam mı? Sunum da biraz böyle. Bak mesela ben çok şanslı gruptanım. Sahne seviyorum tamam mı? Şov seviyorum. Benim sunumlarım çok güzel. Neden? Neden güzel? Ben süper sunum teknikleri eğitimi aldığım için değil, sunmayı sevdiğim için. Çok hevesliyim. Güzel anlatmak istiyorum. Buna efor sarf ediyorum. Fakat başka arkadaşım buna bu kadar ilgili değilse, bu sefer şöyle bir sahne oluyor abi. Dün oldu. Onun sunumu çok güzeldi. Bunun sunumu çok sıkıcıydı. Abi herif talep etmemiş ki ben sunayım diye.
Aynen.
Sen görev vermişsin demişsin. Ahmet sun demişsin yani adama.
Bir de tabii ama bu dediğini yaparken de tadını kaçırmamak lazım. Şimdi biraz bak tadını kaçırmamaktan konuşalım. Mesela bazen görev verirler. Özellikle çok tecrübesi olmayan kişiler bunu beyaz yaka hayatında çok yaparlar. Öyle bir sunum hazırlayayım ki diye bir şey vardır, tamam mı? Videolar oradan ok uçuyor, grafikler.
Abi, bravo.
Arkadan işte sesler. Bu sene ne yaptık biliyor musun? Sun falan. Uzar böyle. Arkada 8 tane. Mesela ayakkabı fabrikası. 12 tane görsel koyalım. Lan ayakkabı fabrikası işte. Neyine görsel koyuyorsun? Yani Disneyland mı bu yani? Hani oradan geliyor işte yılların verdiği tecrübeyle falan. Adamın sunacağı sadece şu bu sene üretim kapasitemizi %35 arttırdık. Karlılığımız %12 düştü mesela.
Yani.
Şimdi sen bana ne vaat ediyorsun? Sonunda ne veriyorsun?
Evet evet çok
İşte
doğru.
Orada o tevazuyu bozduğun zaman bu bir nevi artık şahsi şova dönüşüyor. Yani demin dediğimin tersi. Bir adam da sunacağım diye salyaları akıyorsa adamın sunumuna bir bakın.
Doğru, o da
sunmadan
güzel.
Önce çünkü çıldırabilir. Fakat kariyerinde üst düzey yönetici olmuş, özellikle uluslararası şirketlerde çok iyi yerlere gelmiş insanların hep anılarında ortak olan şu vardır. Ben der, kendimdeki potansiyeli ilk kez bir sunum yaptığımda buldum der, gördüm. Çünkü ilk kez sana şirketin patronu dahil herkesten daha büyük bir yetki verilmiş. O yetkinin adı sahne.
Evet.
Sana sahne verildiği dakikada senin özün çıkar. Çünkü sahnede bir iki dakika sonra kontrolü kaybedersin. Kontrolü kaybettiğin halin senin orijinal halindir.
Doğru.
Ve orijinal halin Martin Luther King gibi konuşabilir. Tamam mı? Ya da meylemeye başlayabilirsin. Ama buna şahit olduktan sonra sen artık o masraf fişi giren çocuk değilsin, tamam mı?
Aynen.
Orada film kopar. Onun için herkes lütfen yöneticisinden bir sunum fırsatı istesin. Kendinden daha üst düzey olan insanlara.
Evet.
Kendini orada seyretsin. Mümkünse kaydettirsin. Orada gördüğünüz kişi belki 20 sene sonra ana işi bu olacak kişi olabilir.
Peki abi bir de şeye değinelim mi? Bilmiyorum kaç dakikamız kaldı ama daha vaktimiz varsa. Ya şu sunum seyircilerine. Bir de beni dün üzen görüntüler oldu.
Telefonuyla çünkü, oynayanları mı diyorsun?
Telefonla oynayanlar, işte bilgisayarını açıp gündelik hayatındaki işlerine devam edenler, işte rahatsız edici şekilde birbiriyle konuşanlar, bunlar inanılmaz dikkat dağıtıyor. Ve hani muhtemelen sıkılınıyor, anlıyorum sıkılınmasını. Ama yani bir kişi de sahnede sunum yapıyor. Hele hele bu senin dediğin gibi böyle hevesli ve belki de ilk defa sunum yapıyor bu topluluk karşısında. Gerçekten çok cesaret kırıcı bir şey.
Cesaret kırıcı ama bak ülkeler bile öyle yönetiliyor. Dünya bile öyle dönüyor, tamam mı? Kalabalığı yanına çek yeter. Kalabalık senin adına onları döver zaten. Ben hep ona inanmışımdır. Mesela bir sunumu bir odada yapıyorsan ya da online offline ki tercihen sunumları yüz yüze yapmak her zaman tabii ki daha iyidir. Çünkü görünmeyen bir auran var yani onu insanlar kesinlikle algılıyorlar. Sen mesela 10 kişiden 7'sinin pür dikkatle dinlediği 3'ünü şebeklik yaptığı bir ortamda o şebekleri sallandırırlar. Hatta sunum sırasında bir bakışla, bir sözle
evet,
arkadaşlar dinleyemiyoruz falan evet, der biri çıkıp.
Evet.
Senin tek yapman gereken %51'i yanına çekmek. Bunu yaptığın zaman
İlk
sensin.
İlk turda bitirelim diyorsun ya. Yani.
Aynen. İlk turda biter ve çok enteresan bir şey vardır. İnsan yücelebilir ama başkaları olmadan tanrısallaşamaz. Sen kendini kabiliyetlerine bir yere taşırsın, sonra birileri seni yukarı çeker. Çünkü insanlar destekledikleri ve yakın buldukları kişileri kendi hayallerine eriştirmek isterler ki hayalleri gerçek olsun. Yani senin başarılı olman onların hayalinin gerçekleşmesi olduğu için senin seyircin senin çok daha iyi ve refah içinde ferah bir şekilde sunum yapmanı istediği için sana ortamı yaratır.
Hele hele sen onların işine gelecek bir şeyi sunmak üzereysen.
Aynen öyle.
Benim zaten ben dün satın almadaki son sunumumu yaptım abi. Aşağı yukarı 22 slide'ım falan vardı. Sadece 2 slide üzerinde durdum. Kalanları hızlı geçtim çünkü biliyorum
ne
ki.
Ne yazdın oraya? Hep %5 aldım falan.
Abi 2 slide. 1 şirket arabaları. İki, şirket cep telefonları. Tamam. Bizim halkımızın...
Kalan 20 slide niye, onu sorayım.
Abi kalan 20 slide satın almanın yaptığı diğer işlerle ilgili ama kimsenin umudu. Ya sen tabii. Atıyorum hastaların ömrünü ömür katacak yeni bir ilaç almışsın falan. Çok o topluluk orada değil. O topluluk şunu söylüyor. Arabalarımız ne zaman değişecek? Cep telefonlarımız ne zaman değişecek?
Aynen.
Konu buydu. O yüzden şu da bak çok önemli. Şimdi sunumun bir formatı gereği sen her şeye değinmek zorunda olabilirsin. Bunlara değinmek için bazı çünkü toplantıların formatları vardır. Bunlara küçük küçük değinirsin ama sen sunucu olarak orada her koyduğunu okumak zorunda değilsin.
Evet.
Özellikle eğer kitleni tanıyorsan ya da işte biraz tanımaya başladıysan aradan seçersin ve vurgu yapacağın noktalar aslında senin sunumunun en çok o halka, o topluluğa hitap eden kısımları olur.
Zaten çok yazı koyarsan da seni bırakıp yazıya odaklanır bazısı.
Aynen. Yani bu yazı koymak da değil. Ben 22 slide koymuşum. Sadece 3 slide'a, 4 slide'a odaklanabilirim.
Hı.
Sunuyorum ben orada. Okumuyorum çünkü.
Bir de kalabalıkla ilgili bir noktaya değinmek istiyorum son olarak. Bu da bayağı böyle şey, ders gibi.
Evet abi bayağı oldu. Öğreten adam gibi ne olduk ya bugün?
Ya yaşadığımızı anlatıyoruz aslında. Şimdi insanlar... Bireysel olarak bir şeyden çekinirler, bir araya gelince arsızlaşırlar, tamam mı, insan psikolojisi. O yüzden senin aslına bakarsan grup haline gelmiş insanlar daha acımasızlaşırlar ama aslında bir anlamda da daha aptallaşırlar. Çünkü grup halinde düşünmek aslında bireysel düşünmeden daha az enerji harcattığı için, mesela senin sunumun iyi bir sunumsa bu genel intibaysa beğenmeyen de beğeniyorken bulur kendini. Tam öyle garip bir durum vardır. Ya da mesela eleştiriliyorsa bir nokta, yeterince kişi aynı anda aynı tepkiyi vücuduyla bile verse kalan kişiler de burada bir şey var galiba der. Bir sürü hayvanına dönüşürler. O yüzden senin dediğin çok doğru. Sürünün ilgisini çekecek şey. Yani koyunlar peşine takılsın istiyorsan bir balya ot alacaksın. Aslanlar peşine takılsın istiyorsan et alacaksın. Gerçi sen koşsan da takılırlar diye tahmin ediyorum. Bunu yaptığın zaman kalabalığın içinde entelektüel potansiyelini göstermek isteyen veya ben muhalif olacağım diyen ya da çok samimi katılmayanların sesleri vik vik vik diye çıkmaya başlar. Sen kalabalığı kazanmış olursun ve bir şirket gücü vereceği zaman ya da kendini tanıttıracağı ya da insan emanet edeceği zaman kalabalığı sürükleyeni ister. İnsanları ikna edeni değil. Çünkü 10 kişiyi ikna etmek için doğru platform sunumdur. 10 kişiyi ayrı ayrı ikna edemezsin.
Evet.
Bir kere bu verimli değil. İkincisi 10 kişinin bireysel öncelikleri ön plana çıkar. Onun için genelde şirketler toplu büyük sunumlar yaparlar bazen.
Evet.
Sen dersin ki ne işe yarıyor, kim sallıyor ki orada işte 250 kişi var. Yo, 250 kişi de mala bağlıyor zaten bir sürü. Çünkü diyor ki ha vizyonumuz oymuş, evet vizyon oymuş. Aa çay var mı falan. Ya. Çünkü adam onu istemese de alır. Sen 250 kişiyi ikişer kişi ya da birer kişi olarak bir odaya al, hayatta o vizyona ikna edemezsin.
Doğru.
Öbüründe adam ikna olmadım zanneder. Çok kişi aynı anda maruz kaldığı için bir süre sonra ikna olduğunu fark eder.
Bilinçaltı toplantısı mı abi, bu nedir ya?
Öyledir ama. Çünkü insan Lego parçası gibidir. Diğer insanları bulduğu zaman oluşan şeyin adı Lego değildir. Bir kaledir, bir kuledir, bir arabadır. Hı-hı. Sen onun parçası olduğunda Lego kimliğini kaybedersin.
Hı-hı.
O yüzden sunum gücünüzü arkadaşlar... Gruplar üzerinde kullanın ama bunu 3 kişi üzerinde kullanamazsın. 30 kişi, 300 kişi üzerinde kullanırsın. Ve senin orada enjekte ettiğin fikir, senin birebir insanları odanda ikna ettiğin fikirden daha fazla kabul görür.
Süper.
Onun için de bu da sunumun gücü diyebiliriz.
Aynen öyle. O zaman kapatırken diyelim ki arkadaşlar, sunumunuzu lütfen mümkün olduğunca kitlenize özel, kısa, öz, kendiniz gibi, klişelerden uzak... Ve dinlenebilir yapmaya çalışın.
Aynen, sizinle uyumlu olsun. Bu arada bugünkü dersimizin sınavı haftaya.
Haftaya soracağız.
82 ile 120. sayfa arasından yapacağız.
Sunumlarınızı tolgaerman@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.
O başkasının maili oldu yalnız. Neyse gönderin siz, sorun değil. O artık açsın, bana gönderir belki.
Kimse kim bize ne.
Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Ya yine muhteşem bir bölüm çektik. Ağzımıza sağlık. Bizden de zaten başkası beklenemezdi. Yalnız bizi yalnız bırakmayın. Soru ve sorunlarınıza ihtiyacımız var. Tüm sorularınızı bize podcast açıklamasında belirttiğimiz Instagram hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar lütfen akıl sağlığınıza mukayyet olun.